Ayrım 10. Bütün masallar, bütün öyküler. Aradan bir yıl daha geçti. Ruh deniz kıyısına gelip genç balıkçıya seslendi. Balıkçı denizin dibinden çıkıp geldi. ''Niye çağırıyorsun beni?'' dedi. Ruh cevap verdi. ''Yaklaş biraz da anlatayım, harikulade şeyler gördüm.'' Balıkçı yaklaştı, sığ suya uzandı ve başını eline dayayıp dinlemeye koyuldu. Ruh anlatmaya başladı. ''Bildiğim bir kentte nehir kıyısında bir han var. O handa iki ayrı renk şarap içip arpa ekmeği ve defne yaprakları içinde sirkeyle sunulan küçük tuzlu balıklar yiyen denizcilerle oturdum. Biz oturup eğlenirken içeri bir ihtiyar girdi. Yanında deriden bir kilim ve kehribardan iki burgusu olan bir lavta vardı. Kilimini yere serdikten sonra lavtasının tellerine bir mızrapla dokundu. Yüzü peçeli bir kız koşarak içeri girip karşımızda dans etmeye başladı. Yüzünde tülden bir peçe vardı ama ayakları çıplaktı. Ayakları çıplaktı ve kilimin üzerinde iki küçük beyaz güvercin gibi hareket ediyorlardı. Hayatımda hiç bu kadar harika bir şey görmemiştim. Üstelik kızın dans ettiği kent buradan sadece bir günlük yolda. Genç balıkçı Ruhu'nun anlattıklarını duyunca küçük deniz kızının ayakları olmadığını ve dans edemediğini hatırladı. Güçlü bir arzuya kapıldı ve kendi kendine şöyle düşündü. Sadece bir günlük yolda, sonra sevgilime dönebilirim. Bunun üzerine gülerek sığ suda doğrulup kalktı ve kumsala doğru yürüdü. Karaya ulaştığında tekrar güldü ve kollarını açıp Ruhu'na uzattı. Ruhu neşeyle aykırıp koştu ve genç balıkçının içine girdi. Genç balıkçı kumun üzerinde bedeninin gölgesini, yani Ruhu'nun bedenini gördü. Ruhu oyalanmayıp hemen gidelim dedi. Çünkü deniz tanrıları kıskançtır ve emirlerini uygulayan canavarları vardır. Aceleyle yola koyulup gece boyunca ay ışığında, ertesi gün boyunca da güneşin altında yol aldılar. Akşam olduğunda bir kente vardılar. Genç balıkçı, sözünü ettiğin kız bu kentte mi dans ediyor diye sordu Ruhu'na. Ruhu cevap verdi. Bu değil, başka bir kentte, biz yine de içeri girelim. Bunun üzerine kente girip sokaklardan geçtiler. Mücevherciler sokağından geçerlerken genç balıkçı bir tezgahta sergilenen güzel bir gümüş kupa gördü. Ruhu şu gümüş kupayı alıp sakla dedi kendisine. O da kupayı alıp tüdüğünün kıvrımları arasına soktu ve hızla kentten ayrıldılar. Kentten bir fersah uzaklaşmışlardı ki genç balıkçı kaşlarını çatarak kupayı fırlattı. ''Niye bu kupayı alıp saklamamı söyledin?'' dedi Ruhu'na. ''Kötülük yaptırdın bana.'' Ama Ruhu sen merak etme, hiç merak etme dedi. İkinci günün akşamı bir kente vardılar. Genç balıkçı, sözünü ettiğin kız bu kentte mi dans ediyor diye sordu Ruhu'na. Ruhu cevap verdi. Bu değil, başka bir kente, biz yine de içeri girelim. Bunun üzerine kente girip sokaklardan geçtiler. Sandaletçiler sokağından geçerlerken genç balıkçı bir su testisinin yanında duran bir çocuk gördü. Ruhu şu çocuğu döv dedi kendisine. O da çocuğu ağlatıncaya kadar dövdü, sonra da hızla kentten ayrıldılar. Kentten bir fersah uzaklaşmışlardı ki genç balıkçı hiddetlenip ''Niye çocuğu dövmemi söyledin?'' dedi Ruhu'na. ''Kötülük yaptırdın bana.'' Ama Ruhu sen merak etme, hiç merak etme dedi. Üçüncü günün akşamı bir kente vardılar. Genç balıkçı sözünü ettiğin kız bu kente mi dans ediyor diye sordu Ruhu'na. Ruhu cevap verdi. Bu kent olabilir, içeri girelim. Bunun üzerine kente girip sokaklardan geçtiler. Ama genç balıkçı nehri ve kenarındaki hanı hiçbir yerde bulamıyordu. Kent sakinleri ona merakla bakıyorlardı. Genç balıkçı korkuya kapılıp gidelim buradan, beyaz ayaklı dansöz burada değil dedi Ruhu'na. Ama Ruhu şöyle cevap verdi. ''Hayır, biraz oyalanalım. Gece karanlık, yolda hırsızlar vardır.'' Bunun üzerine genç balıkçı pazar yerinde oturup dinlendi. Bir süre sonra kukuletalı bir tacir yaklaştı. Üzerinde tatar bezinden bir cüphe, elinde kabuşun ucuna bağlanmış delikli boynuzdan bir fener vardı. Tacir sordu, ''Tezgahlar kapalı, balyalar bağlı olduğu halde niye pazar yerinde oturuyorsun?'' Genç balıkçı cevap verdi. Bu kentte hiçbir han bulamadım. Beni çatısının altına kabul edecek bir akrabam da yok. Hepimiz akraba değil miyiz dedi tacir. Hepimiz aynı tanrı yaratmadı mı? Benimle gel. Evimde bir misafir odası var. Bunun üzerine genç balıkçı kalkıp tacirin evine gitti. Bir nar bahçesinden geçip eve girdiğinde tacir ona ellerini yıkasın diye bakır çanakta gül suyu, susuzluğunu gidersin diye olgun kavunlar getirdi. Ve önüne bir kase pilavla bir parça kızarmış oğlak eti koydu. Yemeğini bitirdikten sonra tacir genç balıkçıyı misafir odasına götürdü ve uyuyup güzelce dinlenmesini söyledi. Genç balıkçı tacire teşekkür edip elindeki yüzüğü öptü ve boyalı keçeden kilimlerin üzerine uzandı. Kara koyun postunu üstüne örtüp uykuya daldı. Şafak vaktinden 3 saat önce etraf henüz karanlıkken ruhu genç balıkçıyı uyandırıp dedi ki, ''Kalk tacirin odasına, uyuduğu odaya git, onu öldür ve altınlarını al, altınlarına ihtiyacımız var.'' Genç balıkçı kalkıp usulca tacirin odasına gitti. Tacirin ayak ucunda kıvrık bir kılıç, yanındaki sehpada da 9 kese altın duruyordu. Genç balıkçı elini uzatıp kılıca dokundu. Dokunduğu anda tacir irkilerek uyandı ve fırlayarak kılıcı kapıp aykırdı. ''İyiliğe kötülükle sana gösterdiğim yakınlığa kan dökerek mi karşılık veriyorsun?'' Ruhu genç balıkçıya ''Vur ona'' dedi. O da vurup taciri bayılttı. Sonra 9 kese altını kapıp hızla nar bahçesinden çıktı ve yüzünü sabah yıldızına döndü. Kentten bir fersah uzaklaşmışlardı ki genç balıkçı göğsünü yumruklayarak ruhuna sordu. ''Niçin taciri öldürüp altınlarını almamı söyledin? Sen kötülükten başka şey bilmez misin?'' ''Ama ruhu sen merak etme, hiç merak etme'' dedi. ''Yeter!'' diye aykırdı genç balıkçı. ''Nasıl merak etmeyeyim? Bana yaptırdığın her şeyden nefret ediyorum. Senden de nefret ediyorum. Söyle bana, bunları bana niçin yaptırdın?'' Ruhu şöyle cevap verdi. ''Sen beni tek başıma gönderirken bana bir kalp vermedin. Ben de bütün bunları yapıp sevmeyi öğrendim.'' ''Ne diyorsun sen?'' diye mırıldandı genç balıkçı. ''Ne dediğimi biliyorsun.'' diye cevap verdi ruhu. ''Gayet iyi biliyorsun. Bana bir kalp vermediğini unuttun mu?'' ''Hiç zannetmem. İyisi mi ne kendini üz ne beni. Merak etme, artık kurtulamayacağın dert, yaşamayacağın zevk olmayacak.'' Genç balıkçı bu sözleri duyunca ürperdi ve ruhuna dedi ki, ''Hayır olamaz, sen fesatsın, bana aşkımı unutturdun. Beni baştan çıkardın, günaha alıştırdın.'' Ruhu cevap verdi, ''Beni tek başıma gönderirken bana bir kalp vermediğini unutma. Gel başka bir kente gidip eğlenelim, 9 kese altınımız var.'' Ama genç balıkçı altın dolu 9 keseyi alıp yere fırlattı ve üstünde tepindi. ''Hayır!'' diye bağırdı. ''Bundan böyle seninle ilişkim olmayacak. Seninle hiçbir yere gitmeyeceğim. Daha önce seni nasıl gönderdiğimse şimdi de göndereceğim. Çünkü senden bana hayır gelmedi.'' Sonra sırtını aya verdi ve kabzası yeşil yılan derisinden küçük bıçakla ayaklarının dibinden bedeninin gölgesini, yani ruhun bedenini kesmeye çalıştı. Ama ruhu yerinden kıpırdamadı, emrini aldırmadı. ''Cadının öğrettiği büyünün artık sana faydası yok.'' dedi. ''Artık seni terk edemem, sen de beni kovamazsın. İnsan ömründe bir tek kere ruhunu içinden kovabilir. Ama ruhuna tekrar kavuşursa sonsuza dek onu içinde barındırmak zorundadır. Bu da onun hem cezası hem mükafatıdır.'' Benzis olan genç balıkçı yumruklarını sıkıp aykırdı. ''Bana bunu söylemediğine göre demek ki sahte bir cadıymış.'' ''Hayır!'' diye cevap verdi ruhu. ''Sahte değil. Ona, yani taptığı ve ebediyen hizmet edeceği varlığa sadık bir cadıydı.'' Genç balıkçı bir daha ruhundan kurtulamayacağını, onun kötü bir ruh olduğunu ve daima içinde olacağını anlayınca yere çöküp acı gözyaşları döktü. Sabah olduğunda genç balıkçı kalkıp ruhuna dedi ki, ''Senin söylediklerini yapmamak için ellerimi bağlayıp senin sözlerini söylememek için dudaklarımı mühürleyeceğim. Sevgilimin yaşadığı yere döneceğim, denize döneceğim. Onun şarkı söylediği küçük koya gidip çağıracağım onu. Yaptığım kötülükleri, başıma sardığın kötülükleri ona anlatacağım.'' Ruhu onu kışkırttı, dedi ki, ''Sevgilin kim ki ona dönesin? Dünyada ondan güzel niceleri var. Samaris'in 1000 bir çeşit kuş ve hayvan gibi dans eden rakkaseleri var. Ayaklarına kına yıkıp ellerine minik bakır ziller takarlar. Dans ederken gülerler, kahkahaları suyun gülüşü kadar berraktır. Benimle gel, sana onları göstereyim. Senin günahla alıp veremediğin nedir? Yemesi güzel olan şey yenilsin diye yaratılmamış mı? İçmesi güzel olan şey zehirli mi? Dertlenip duracağına benimle gel, başka bir kente gidelim. Yakındaki küçük bir kentte lale ağaçlarıyla dolu bir bahçe var. Bu güzel bahçede beyaz tavus kuşları, göğsü mavi tavus kuşları yaşar. Kuyruklarını güneşe karşı açtıklarında kuyrukları fil dişinden yaldızlı kuşlara benzer. Onlara yem veren kız tavus kuşlarını eğlendirmek için bazen ellerinin üstünde, bazen de ayaklarının üstünde dans eder. Gözleri sürmelidir, burun delikleri kırlangıç kanadına benzer. burnuna taktığı hızmada inciden oyulmuş bir çiçek sallanır. Gülerek dans eder. Ayak bileklerine taktığı gümüş halhallar, gümüş çanlar gibi çın çın öter. Haydi daha fazla dertlenme de gel birlikte o kente gidelim. Ama genç balıkçı ruhuna cevap vermeyip dudaklarına sessizlik mührü vurdu. Ellerini iple sımsıkı bağladı ve geldiği yere, sevgilisinin şarkı söylediği küçük koya döndü. Ruhu yolda onu kışkırtıp durdu ama o ne cevap verdi ne de ruhunun yaptırmaya çalıştığı kötülükleri yaptı. Çünkü içindeki aşk çok güçlüydü. Deniz kıyısına vardığında elindeki bağı ve dudaklarındaki mührü çözüp küçük deniz kızına seslendi. Ama bütün gün seslenip yalvardığı halde deniz kızı çağrısına cevap vermedi. Ruhu onunla alay etti. "Doğrusu sevgili seni pek mutlu etmiyor," dedi. "Kuraklık zamanında kırık bir testiye su doldurur gibisin. Sen neyin var, neyin yoksa veriyorsun, karşılığında hiçbir şey almıyorsun. Benimle gelsen daha iyi edersin. Ben Zevk Vadisi'nin yerini ve orada neler olduğunu biliyorum." Ama genç balıkçı ruhuna cevap vermeyip bir kayanın kovuğunda kendine sazlardan bir kulübe yaptı ve bir yıl boyunca orada oturdu. Her sabah deniz kızına sesleniyor, öğleyin tekrar çağırıyor, akşam olunca yine adını söylüyordu. Ama deniz kızı bir kez olsun denizden çıkmadı. Genç balıkçı onu denizin her yerinde, mağaralarda, yeşil sularda, gel gitle oluşan havuzlarda, denizin dibindeki kuyularda aradı ama hiçbir yerde bulamadı. Bu arada ruhu hep onu kötülüğe kışkırtmaya çalıştı. Korkunç şeyler fısıldadı. Ama onu alt edemedi çünkü içindeki aşk çok güçlüydü. Aradan bir yıl geçtikten sonra ruh kendi kendine şöyle düşündü. Efendimi kötülükle kışkırtmaya çalıştım ama aşkı benden güçlü çıktı. Şimdi onu iyilikle kışkırtmaya çalışacağım. Belki o zaman benimle gelir. Ve genç balıkçıya şöyle dedi. Sana dünyadaki mutluluklardan söz ettim, sözlerime kulak tıkadın. İzin ver sana dünyadaki acılardan söz edeyim. Belki o zaman bana kulak verirsin. Doğrusu şu ki acı bu dünyanın efendisidir. Onun ağından kimse kurtulamaz. Bazısının giyecek çulu yoktur, bazısının yiyecek ekmeği. Mor kraliyet giysileri içinde dullar da vardır, paçavralar içinde olanlar da. Cüzzamlılar bataklıklarda gezer, birbirlerine karşı zalimdirler. Dilenciler yollarda gidip gelir, cüzdanları boştur. Kent sokaklarında açlık dolaşır, kent kapılarında veba oturur. Gel gidip bütün bunlara bir çare bulalım, ortadan kaldıralım. Sevgilin çağrına cevap vermediğine göre burada oyalanmanın ne anlamı var? Hem aşk nedir ki ona bu kadar değer veriyorsun? Ama genç balıkçı hiçbir cevap vermedi. Çünkü içindeki aşk çok güçlüydü. Her sabah deniz kızına sesleniyor, öğleyin tekrar çağırıyor, akşam olunca yine adını söylüyordu. Ama deniz kızı bir kez olsun denizden çıkmadı. Genç balıkçı onu denizin her yerinde, denizdeki nehirlerde, dalgaların altındaki vadilerde, gecenin mora buladığı denizde, şafağın griye boyadığı denizde aradı. Ama hiçbir yerde bulamadı. İkinci yıl bittiğinde ruh gece vakti tek başına saz kulübesinde oturan genç balıkçıya dedi ki, ''Seni kötülükle kışkırtmaya çalıştım, iyilikle kışkırtmaya çalıştım ama aşkın benden güçlü çıktı. Bu yüzden seni artık kışkırtmayacağım. Yalvarırım sana, kalbine girmeme izin ver, eskisi gibi seninle bir olayım.'' ''Elbette girebilirsin,'' dedi genç balıkçı. ''Dünyada tek başına kalpsiz dolaşırken çok acı çekmiş olmalısın.'' ''Heyhat!'' diye haykırdı ruhu. ''Girecek yer bulamıyorum, aşk senin kalbini çepeçevre kuşatmış.'' ''Keşke sana yardım edebilseydim,'' dedi genç balıkçı. Tam o bu sözleri söylerken denizden acı bir matem çığlığı, deniz mahluklarından biri öldüğünde duyulan feryat yükseldi. Genç balıkçı ayağa fırlayıp saz kulübesinden çıktı ve deniz kıyısına koştu. Siyah dalgalar süratle karaya yaklaşıyor, gümüşten daha beyaz bir yük taşıyorlardı. Kıyıya vuran köpükler kadar beyazdı ve bir çiçek gibi dalgaların üstünde savruluyordu. Dalgalar onu köpüklere, köpükler de kumsala verdi. Genç balıkçı ayaklarının dibinde küçük deniz kızının bedenini gördü. Ayaklarının dibinde cansız yatıyordu. Acıyla kıvranarak yanına çöktü. Soğuk kırmızı dudakları öptü, ıslak kehribar saçlarla oynadı. Kendini kumların üstüne atıp mutluluktan ürperircesine ağladı. Esmer kollarıyla sarıp göğsüne bastırdı. Dudaklar soğuktu ama öptü onları. Bal rengi saçlar tuzluydu ama diline acı bir mutluluk verdi. Kapalı gözleri öptü. Göz kapaklarının üstündeki serpinti kendi gözyaşları kadar tuzlu değildi. O cansız varlığa günah çıkardı. o istiridye kulaklara hikayesini keskin bir şarap gibi akıttı. O küçük elleri boynuna sardı, parmaklarıyla o incecik kamış boynuna dokundu. Acı zehir gibi acı bir saadet, garip bir sevinçle dolu bir ıstırap duydu. Siyah deniz yaklaştı, beyaz köpükler bir cüzzamlı gibi inledi. Deniz beyaz köpükten pençelerini kıyıya uzattı. Deniz kralının sarayından tekrar bir matem çığlığı yükseldi. Enginde ulu tritonların boruları boğuk boğuk öttü. ''Kaç git'' dedi ruhu, ''deniz giderek yaklaşıyor, oyalanırsan öldürecek seni. Kaç git, korkuyorum, aşkının büyüklüğünden kalbim bana kapalı görüyorum. Kaç, emin bir yere git, beni tek başıma kalpsiz bir başka dünyaya göndermeyeceksin değil mi?'' Ama genç balıkçı ruhunu dinlemedi. Küçük deniz kızına seslendi. Aşk bilgelikten daha üstün, servetten daha değerli, Adem kızlarının ayaklarından daha güzeldir dedi. Alevler onu yok edemez, su onu söndüremez. Seni şafak vakti çağırdım, çağrıma cevap vermedin. Ay adını işitti, sen işitmedin. Çünkü ben kötülük yaptım, seni terk ettim. Uzaklara gidip kendimi mahvettim. Ama sana olan aşkım hep içimdeydi ve hep güçlüydü. Kötülükler gördüm, iyilikler gördüm ama hiçbir şey onu alt edemedi. Madem ki sen öldün, ben de seninle öleceğim. Ruhu uzaklaşması için yalvardı ama o kıpırdamadı. Çünkü içindeki aşk çok güçlüydü. Deniz giderek yaklaştı, onu dalgalarıyla örtmeye çalıştı. Sonunun yaklaştığını anlayınca deniz kızının soğuk dudaklarını çılgınca öptü. Kalbi parçalandı. Kalbi aşkından parçalanınca ruh girecek bir yer bulup kalbine girdi ve eskisi gibi onunla bir oldu. Ve deniz dalgalarını genç balıkçının üzerine örttü. Sabah olunca rahip denizi kutsamaya gitti çünkü deniz karışmıştı. Rahiple birlikte keşişler, müzisyenler, mum taşıyanlar, buhurdan sallayanlar ve daha birçok kişi de gitti. Rahip kıyıya vardığında kumların üzerinde boğulmuş yatan genç balıkçıyı gördü. Küçük deniz kızının bedenini sımsıkı kucaklamıştı. Rahip kaşlarını çatıp geri çekildi ve haç çıkarıp yüksek sesle konuştu. ''Denizi de içindeki herhangi bir şeyi de kutsamayacağım. Deniz mahluklarına ve onlarla düşüp kalkan herkese lanet olsun. Aşk uğruna Tanrı'yı terk eden ve Tanrı hükmüyle can verip burada sevgilisiyle yatan adama gelince, onun ve sevgilisinin bedenlerini alıp çırpıcılar tarlasının bir köşesine gömün. Üzerine hiçbir işaret, bir iz koymayın ki nerede yattıklarını kimse bilmesin. Onlar yaşarken lanetliydiler. Ölüyken de lanetli olacaklar.'' Cemaat rahibin emrini yerine getirdi. Hiçbir otun bitmediği çırpıcılar tarlasının bir köşesine derin bir çukur kazdılar ve ölüleri gömdüler. Üçüncü yıl bittiğinde kutsal bir bayram günü rahip kiliseye İsa'nın yaralarını cemaate göstermeye ve Tanrı'nın gazabını onlara anlatmaya gitti. Cübbesini giyip içeri girdi, altarın önünde eğildi ve altarın daha önce hiç görmediği tuhaf çiçeklerle kaplı olduğunu gördü. Garip görünümlü, tuhaf güzellikte çiçeklerdi. Rahip çiçeklerin güzelliğiyle allak bullak oldu. Tatlı raihaları burnuna doldu. Bir sevinç hissetti, niye sevindiğini anlamadı. Kutsal sandığı açıp içindeki komünyon kasesini tütsüledi. Kutsal ekmeği cemaate gösterip tekrar komünyon örtüsünün arkasına sakladı ve bağzına başladı. Tanrı'nın gazabından bahsetmeye niyetliydi. Ama beyaz çiçeklerin güzelliğiyle allak bullak olmuş, tatlı raihaları burnuna dolmuştu. Dudaklarına başka sözler geldi ve Tanrı'nın gazabından değil, adı aşk olan Tanrı'dan bahsetti. Niçin böyle konuştuğunu bilmiyordu. Vaazını bitirdiğinde cemaat ağlıyordu. Rahip gözünde yaşlarla giyinme odasına gitti. Diyakozlar gelip cübbesini çıkardılar. Uzun beyaz keten tüniğini, kuşağını, koluna taktığı ayın şeridini, omzuna attığı dar ipek atkıyı aldılar. Rahip rüyada gibi duruyordu. Giysileri çıkarıldıktan sonra diyakozlara baktı ve sordu. ''Altarın üzerindeki çiçekler ne çiçeği? Nereden geldiler?'' ''Ne çiçeği olduklarını bilmiyoruz ama çırpıcılar tarlasının köşesinde yetişiyorlar.'' diye cevap verdiler. Rahip ürperdi, evine dönüp dua etti. Ertesi sabah şafakla birlikte keşişleri, müzisyenleri, mum taşıyanları, buhurdan sallayanları ve daha birçok kişiyi de yanına alıp yola düştü. Deniz kıyısına varınca denizi ve denizin içindeki vahşi yaratıkları kutsadı. Ayrıca faunusları, ormanda dans eden küçük yaratıkları, yaprakların arasından bakan parlak gözlü yaratıkları da kutsadı. Tanrı'nın yarattığı her şeyi kutsadı. Cemaat mutluluk ve hayranlıkla doldu. Ama çırpıcılar tarlasının köşesinde bir daha asla hiçbir çiçek açmadı. Tarla eskisi gibi çorak kaldı. Deniz mahlukları da eskisi gibi koya girmeyip denizin başka bir yerine gittiler. Onuncu ayrımın sonu. Sayfa 130.
Thank you.